Ayrım 7, sayfa 125. Karar hamlesi. Belge sahte, hazırlayanı siz bulun. Tüm bu inceleme ve aramaların ardından Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığı 24 Haziran 2009 tarih ve 2009 Taksim 293 esas ve 2009 Taksim 23 karar numaralı kovuşturmaya yer olmadığına dair karar ve görevsizlik kararı başlıklı metinle kanaatini açıkladı. Bu oyunun en ağır ve can alıcı hamlelerinden biriydi. Yargısal bir karar verilmişti ve belgenin sahte olduğu ilan edilmişti. Askeri savcılığın açıklamasında yapılan incelemeler ve araştırmalar sıralandı ve belgenin Genelkurmay Başkanlığı karargahında düzenlenmediğinin tespit edildiği, böyle bir belgeyle ilgili gerek elektronik ortamda, gerekse yazılı kayıtlarda herhangi bir bilgi, belge, emir veya emareye rastlanılmadığını bildirdi. Komployu Ergenekon savcıları çözsün. Askeri savcılık belgenin kim tarafından, nerede, hangi amaçla düzenlendiği konularında ise sivil yargının görev alanına girdiği gerekçesiyle görevsizlik kararı verdi. Yani belge sahte, asker işi değil, kim hazırladıysa siz bulun dedi ve dosyayı Ergenekon soruşturmasını yürüten İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Bu cümlenin satır arasında ise Ergenekon savcılarına belge sahte, Dursun Çiçek hazırlamadı, imza da onun değil, çiçeği soruşturamazsınız, belgeyi Genelkurmay'ın belgesi şeklinde yorumlayıp soruşturamazsınız, siz bu sahte belgeyi kimin hazırladığı konusunda çalışma yürütün mesajı veriliyordu. Yani sivil savcıların soruşturmasının belge sahteciliği üzerinden yapılmasını telkin ediyordu. Belgenin sahte olduğundan hareketle yapılacak bir soruşturma ile gerçek olduğundan hareketle yapılacak soruşturma birbirinden çok farklı anlamlar içerecekti. Sivil savcılar bu aşamada belgeyi sahte ilan edip bir soruşturma açmış olsaydı konu çok farklı noktalara taşınacaktı ve işte o tarihte orduyu yıpratmak için çalışma yapanlarla ilgili bir tartışma başlayacaktı. Tabii ki bu takdirde hedefe ilk olarak oturtulacak olan da kuşkusuz cemaat, yabancı istihbarat birimleri ve hatta emniyet içindeki yapılanmalar olacaktı. Savcılar karar aşamasında. Bu takipsizlik kararının açıklanmasının ardından Ergenekon soruşturmasına bakan savcılar Fikret Seçen, Ercan Şafak, Murat Yörder ve Kasım İlimoğlu, başsavcı vekili Turhan Çolakkadı'nın başkanlığında 4 saat toplantı yaptı. Muhtemelen soruşturmanın biçimiyle ilgili yoğun bir çalışma yapıldı. Belgenin sahte olduğunu söyleyen askeri savcılığın kararından hareketle mi, yoksa belgenin gerçek olduğu yolundaki inançla mı hareket edilmesi gerektiği konusunda ciddi bir yol ayrımı vardı. Askeri savcılığın gönderdiği dosya, dosyanın içeriği, yapılan aramalar, incelemelerin tutanakları, Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı, Adli Tıp Kurumu ve TÜBİTAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Enstitüsü, UEKAE, imza üzerindeki inceleme raporları ayrı ayrı ele alındı. Kendilerinde bulunan belgenin detaylarına ve belge ile ilgili diğer bilgilere bakıldı. Emniyetin imza üzerindeki inceleme raporu bu toplantıda alınan karara en büyük katkıyı yaptı. Zekeriya Öz'ün katılmadığı bu 4 saatlik toplantının sonunda net bir karar alınamadı. Ama Çolakkadı, çiçeğin ifadesi gerekli görülürse alınacak diye kısa ve muğlak bir açıklama yaptı. İstanbul savcıları 4 saat süren bu toplantıda bir komplo ile karşı karşıya kalıp kalmadıkları konusunda yoğun bir tartışma yaptılar. Ellerinde bir belge vardı. Belgedeki imza emniyet tarafından da benziyor diye rapor edilmişti. Ama öte yandan askeri savcılık, Genelkurmay Başkanlığı belgenin varlığını yalanlıyordu. Nasıl bir strateji çizecekleri konusunda yoğun bir değerlendirme yapmaları zorunluydu. Belgenin yok farz edilmesi mümkün değildi. Ama işlem başlatıldığı takdirde Genelkurmay Başkanlığı ve askeri yargı ile ters düşüleceği kesindi. Bu konuda nihai bir karar veremeden toplantıyı bitirdiler. Yeni bir hamle yoktu. Sanki oyun bitmiş, belge mat olmuş gibiydi. Oyuncuların tahtayı devirmesi, taşları kutusuna koyması vakti gelmiş gibi görünüyordu. Çiçek beklemeye başladı. Askeri savcılığın verdiği karar ile bu dosyanın kapatılacağı sanılıyordu. Sivil savcılar yeni bir girişimde bulunmamışlardı. Kopya belge ile yola devam edilemiyordu. Islak imza ve belgenin orijinali olsa durum farklı olabilirdi. Ama yine de sivil savcılar ellerindeki belgenin gereği bir ifade almak istiyorlardı. Çiçek bunu biliyordu ama takipsizlik kararı sonrasında böyle bir ifadeye çağrılacağını sanmıyordu. Ancak ilginç bir günde aniden İstanbul'a Ergenekon savcılarına ifadeye çağrıldığını öğrendi. 26 Haziran 2009 tarihinde Çiçek'in ifadesine başvurulmak üzere ve bu kez tanık değil, imza sahibi ve şüpheli sıfatıyla çağrısı yapıldı. İşte bu yeni hamleydi. Peki 26 Haziran'da ne vardı ki bu hamle ilginç bulundu? O güne ayrıntılı bakınca birçok ilginçlik ortaya çıkıyordu. Resleşme. Paşa meydan okuyor. Kağıt parçası. 26 Haziran'da Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un hamlesi vardı. Başbuğ basının karşısına çıktı ve 12 Haziran'dan bu yana ortalığın toz duman olmasına yol açan belge ile ilgili yorumunu yaptı. Kağıt parçası. Komuta kademesi askeri savcılığın verdiği kararla rahatlamıştı. Ergenekon savcıları da dosyayı daha ileri götüremeyeceklerini anlamış, gerek görülürse Çiçek'i çağırırız diyerek geri çekilmişlerdi. Komutan yeni bir hamlede bulunabilirdi. Açıklama yapmaya karar verdi. Bu önemli bir hamleydi. Orgeneral Başbuğ cemaatlere yönelik açıklamasının ötesine geçen bir açıklama planladı. Komutanları karargahta topladı, basına haber verildi. Önemli bir açıklama yapacağı ve bu açıklamasında askeri savcılığın takipsizlik kararı verdiği irtica ile mücadele eylem planı başlıklı belge ile ilgili önemli değerlendirmeler yapacağı biliniyordu. Ve Başbuğ hamlesini yaptı. Genelkurmay Başkanı'nın meydan okuyan açıklamasının satır başları şöyle. Türkiye tam 2 haftadır Genelkurmay Askeri Savcılığı'nın elinde bulunan bir kağıt parçası etrafında gereğinden fazla enerjisini tüketmiştir. Bundan dolayı Türk Silahlı Kuvvetleri olarak çok üzgünüz. Bu hukuki anlamda bir kağıt parçasıdır. Bu belge hukuki hüküm ifade eden bir hakkın doğmasını ifade eden bir yazıdır. Yargıtay içtihadına göre belge değildir. 12 Haziran'da bunun bir gazetede yer alması, yazılanların ciddi olması anlamına geldi. Hiç zaman kaybetmeden bir belge olup olmadığı soruşturulmuştur. Askeri savcılığı küçümseyemezsiniz. Anayasal olarak bağımsız olarak görevini yürüten askeri savcılığı kararı bu noktadadır. Askeri savcılığın kararını beğenebilirsiniz, beğenmeyebilirsiniz. Ancak askeri savcılığın kararını küçümseyemezsiniz. Son dönemde artan bir şekilde ve örgütlü olarak kurgulanmış bazı olaylarla TSK yıpratılıyor ve karalanıyor. Hukuk açısından bazı olaylarda bugün gelinen noktada bir kağıt parçası olduğunu, bir belge olmadığını bize göstermektedir. Askeri savcılık elindeki delil ve imkanlar ışığında gereğini yerine getirmiştir. Barındırmayız. Bu kağıt parçası TSK'yı yıpratmak ve karalamak için hazırlandı. Bunun kimler tarafından hazırlandığını devletin istihbarat ve yargı organları yerine getirecektir. Bunu istiyor ve önemsiyoruz. Ordu içinde fitne fesat çıkarma eylemi olarak görüyoruz. TSK anayasa ilkelerine bağlıdır ve saygılıdır. Buna karşı olan personeli TSK içinde barındırmaz. Bunu anayasamızın 117. maddesine göre bu ordunun genelkurmay başkanı olan ben söylüyorum. Bu en büyük teminattır. Bunun ardında başka bir şey aranmasını anlamlı bulmuyorum. Halk usandı. Darbe söylemlerinden halk artık usandı. Artık TSK üzerinden elinizi çekiniz. Artık TSK'yı karalama ve kirletme faaliyetlerinden vazgeçiniz. Medya üzerinden TSK'ya yönelik psikolojik harekat yürütmekten vazgeçiniz. TSK üzerinden elinizi çekiniz. TSK kendisine medya üzerinden yürütülen psikolojik harekata cevap vermekten kaçınmaktadır. Seyirci kalmayız. TSK kendisine yönelik hukuk dışı faaliyet yürütülmesine katlanamaz. TSK buna seyirci kalamaz. Unutulmamalıdır ki TSK'nın bütünlüğünün korunması ve haksız olarak yıpratılmasını ülkemiz için bir beka sorunu olarak görüyoruz. Askeri yargıların yetki ve sorumlulukları çok açıktır. Madde çok açıktır. Askeri kişilerin askeri mahallelerde askeri görevleriyle ilgili suçlarına bakacak yer askeri mahkemedir. Yer askeri karargâhtır. Kim işledi? Askeri kişiler. Konu çok açıktır. Bazı akademik ünvana sahip olan kişiler Avrupa'da askeri mahkeme olmadığını diyecek kadar cahilce beyanlarda bulunuyor. Bunlar çok ön yargılı ifadeler. Askeri mahkemeler tarafsız değildir şeklinde iddialar var. Bu çok çirkindir. Bu devlete hakarettir. Bunlar sokak mahkemeleri, çatı mahkemeleri mi? Bu nasıl ifadedir? 12 Haziran'da askeri savcılık belge ile ilgili soruşturmaya başladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile işbirliği yaptı. Ellerinde ne kadar belge ve bilgi varsa istedik. Burada Genelkurmay Askeri Savcılığı görevini en ince ayrıntısına kadar yapmıştır. Biz hakkımızda kamuoyunda oluşabilecek olumsuz görüşleri hukuk için göğüsledik. yeniden açılabilir. Kovuşturmaya yer yoktur demek kesin bir ifade değildir. Bunun anlamı yeni bir belge ve bilgi bulunursa bu dosya yeniden açılır demektir. Askeri mahkemelere, savcılara yöneltilen düşünce ve suçlamalar gerçek dışı ve maksatlıdır. Soruşturma şartlarında bir değişiklik olursa bu soruşturma burada yeniden açılır. Hiçbir olayı örtbas etmeye ne niyetimiz ne hareketimiz vardır. Biz Genelkurmay Başkanlığı olarak görevimizi yerine getirdik. Kim ne maksatla hazırladı? Biz bundan sonra ne istiyoruz? Bizim İstanbul Cumhuriyet Başsavcısından isteğimiz bu belgenin doğru olmadığını ve Genelkurmay Başkanlığı'nda hazırlanmadığı yönünde biz bilgiyi ortaya koyduk. Bu belgenin gerçek olmadığından hareketle belgenin kimler tarafından ne maksatla hazırlandığını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ortaya koymasını istiyoruz. Bunun sonuçlandırılmasını istiyoruz. Askeri savcılık çiçeğin değişik imza konusu üzerinde durdu. Şekli olarak imza değişikliği kriminal imza analizini değiştirmiyor. Bu sizin elinizin mahsulü olduğunu ortaya koyar. Burada ıslak imzaya sahip belge yok. Askeri savcılık konu üzerinde durmuştur. Biz hukuk devleti ilkelerine saygılıyız. Biz yapmamız gerekenleri ortaya koyduk. Türkiye ne yapacağımızı görecek sözümüzle hukuk dışında bir beklenti içine girilmesi doğru olmaz. Bunlarla ilgili olarak Genelkurmay Askeri Savcılığı gerekli suç duyurusunda bulundu. Kağıt parçası ayın 4'ünde bulundu. 6'sında dosya açıldı. 12'sinde bir gazeteye servis edildi. Şimdi bunu hukuk yoluyla sorgulamaya hakkımız yok mu? İddia edilen belge dosya ve içerik olarak dosyadakilerden farklı. Belgenin Nisan 2009'da hazırlandığını kim tespit etti? Belgenin üzerinde bir tarih yok. Bunu kim nereden öğrendi? Belgenin tümü yok. Arzu edilen noktaları basına servis edildi. Medya üzerinden asimetrik psikolojik harekat yapılıyor. Emniyette kriminal rapor hazırlanıyor. Ertesi gün basında yer alıyor. Bunu sormak benim hakkım. Genelkurmay Askeri Savcılığı bunu soruşturuyor. Kendi sorguda adı MGK'da. Başbuğ bu açıklamaları yaparken Başbakan Erdoğan'dan da bir açıklama geldi. Erdoğan belgenin aslına ulaştığımız anda, bulduğumuz anda tabii ki bunu da yargıya taşıyacağız dedi. Orijinal metnin ortaya çıkmasına daha 4 ay vardı. Ve belgenin aslını bulmak başbakanın değil, yargının işi olmasına karşı bu sözler o an için çok da derin bir anlam içermiyordu. Ancak ilerleyen saatlerde bu sözler başka anlamlara çekilecek, farklı yorumlara neden olacaktı. Gözler başbuğun açıklamasındayken ve tam da herkes açıklamaya odaklanmışken, zihinler o sözleri algılamaya, yorumlamaya çabalarken, başbakanın bu sözleri yaşanan bilgi akışına farklı bir yön çiziyordu. Ama aynı anda gelen bir başka haber tüm bu açıklamaların da ötesindeydi. Çiçek'in İstanbul'a Ergenekon savcılarına şüpheli sıfatıyla ifade vermeye çağrıldığı duyuldu. Bu da savcıların hamlesiydi. Başbuğ'un belge ile ilgili şüphe kırıntılarını ortadan kaldırmaya ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik karalama kampanyasına dur diyecek bir açıklama yapacağı bir sırada geldi bu hamle. Mesaj açıktı. Siz kağıt parçası deseniz de biz buna inanmıyoruz. Bu nedenle çiçeği sorgulayacağız denmişti. Üstelik sorgunun yapılacağı günün seçilmesi de bir başka önemli hamleydi. Askeri savcılığın dosyayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına devretmesinden 6, Orgeneral İlker Başbuğ'un kağıt parçası nitelendirmesinden 4 gün sonra 30 Haziran'da Albay Dursun Çiçek Beşiktaş Adliyesi'nde Ergenekon savcılarının karşısına çıktı. Ama o günü önemli kılan başka bir ayrıntı vardı. 30 Haziran'da Milli Güvenlik Kurulu toplantısı yapılacaktı. Bu toplantının gündemiyle ilgili olarak da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik yıpratma faaliyetlerine ilişkin Genelkurmay Başkanı'nın sunum yapacağı ilan edilmişti. Orgeneral Başbuğ, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Başbakan Yardımcıları, Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı ile karşı karşıya oturacak, gözlerinin içine bakarak belgenin sahte olduğu, karargâhta hazırlanmadığı yolunda bilgiler verecek, orduya karşı ciddi bir yıpratma ve karalama kampanyası yürütüldüğünü anlatacaktı. Tüm hazırlıklarını buna göre yapmış, belgelerini yanına almıştı. Toplantı sonrasında yapılacak Milli Güvenlik Kurulu açıklamasında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı yapılan yıpratma kampanyalarının önünün kesilmesine dönük bir cümle bulunması muhtemeldi. Ve bu cümle bir gün sonra tüm gazete manşetlerini süsleyebilirdi. Ancak aynı gün ve aynı saatlerde komutanın masum olduğunu devlet yönetimine kanıtlamaya çalıştığı Deniz Kurmay Albay Dursun Çiçek, Ergenekon soruşturmasını yürüten savcıların karşısında şüpheli sıfatıyla oturuyordu. ve televizyonların ana haber bültenleri, bir gün sonraki gazete manşetleri, MGK toplantısını küçük haber, çiçeğin sorgusunu ve tutuklanmasını manşet haber olarak verdiler. Bu da bir rastlantı olarak görüldü. Susmadı. Komutanının MGK'da savunmaya çalıştığı Albay Çiçek'in İstanbul Başsavcılığına gitmeden önce susma hakkını kullanacağı duyurulmuştu. Ancak Çiçek savcılıkta 4, sevk edildiği mahkemede 1,5 sayfayı tutan ifade verdi. Sorguda belge ve belgenin içeriğine ilişkin sorular, belgenin altındaki imzanın kendisine ait olup olmadığı soruldu. Çiçek imzanın kendisine ait olmadığını, böyle bir belgeden bilgisi olmadığını yineledi. Başkaca bir soru da yoktu. Askeri savcılık belgenin genelkurmay karargahı içinde hazırlanmadığı yolunda bir karar vermişti. Bu kararın aksine olabilecek somut ve yeni bir delil olmadığı için, tutuklama istemi için yeterli hukuki gerekçe olmadığını bilen Çiçek serbest bırakılacağını sanıyordu. Tutuklama hamlesi, terör örgütü üyesi. Ancak o gün öğle saatlerinde geldiği Beşiktaş Adliyesi'nde 17 saat kalan Çiçek, silahlı terör örgütü üyeliği suçlaması ve tutuklanma istemiyle İstanbul Nöbetçi 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Belgeden değil, terör örgütü üyesi olmaktan suçlanmıştı. Neden peki? Çünkü belgenin karargâhta hazırlandığına ilişkin bir kanıt bulunamıyordu ve aksine hazırlanmadığına dair hem askeri savcının takipsizlik kararı, hem Genelkurmay Başkanlığı'nın ve hem de Dursun Çiçek'in yalanlaması vardı. Ancak savcılar terör örgütü üyeliği suçlamasıyla önemli bir hamle daha yapmışlardı. Bu sayede aşılamayacak gibi duran engeller aşıldı. Çiçek'in sorgusu saat 13'te başladı ve saat 16.30'da sona erdi. Daha sonra işlemlerin tamamlanması için beklendiği bildirilerek uzun süre savcılıkta tutuldu. Bu bekleyiş sırasında saat 19.30'da savcı Zekeriya Öz adliyeden ayrıldı. Ancak işleyişe aykırı olarak 20.30'da geri geldi. Bu durum Çiçek ve avukatlarının dikkatinden kaçmadı. Tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edileceğini öğrendikten sonra Çiçek ve Öz bir kez daha karşılaştılar. Koridorda gerçekleşen bu karşılaşmada Öz'ün gülüşü, sakin yapısıyla bilinen Çiçek'in kızmasına yol açtı. Çiçek ayrıca soruşturma evraklarının kendisi ve avukatlarına verilmemesine de tepkiliydi ve çok da şaşkındı. Çünkü tutuklanma istemli mahkemeye sevk kararını aklının ucuna getirmemişti. Dahası böyle bir ihtimali mümkün görmüyordu. Ancak daha Ergenekon savcılarının karşısındayken, sorgu sürerken TRT 2 flash bir haber geçti. TRT Dursun Çiçek'in tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildiğini duyurdu. Dursun Çiçek'in bundan haberi olmamıştı. Ama kısa bir süre sonra buluşup Boğaz'da akşam yemeğine çıkmayı düşündü. Eşi ve kızı haberi çoktan almıştı. Eşi Gülşen ve kızı İrem Çiçek ile birlikte gelmişti İstanbul'a. Gülşen Çiçek'in kız kardeşinin evinde kalmışlardı. Sabah kahvaltıdan sonra avukatı Mustafa Çevik ile birlikte sorguya giderken stajyer avukat olan kızı İrem Çiçek, "Umarım erken dönersin de akşam Boğaz'da yemeğe çıkarız," diye uğurlamıştı babasını. Sorulara yanıt verip çıkıp geleceğini düşünen Albay Çiçek de gülümseyerek gecikmeyeceğini söylemişti. İrem zamanı gelince vekaletini üstleneceği babasının sorgusuna gitme gereği bile hissetmemişti. İrem Çiçek TRT'den haberi duyar duymaz babasını aradı. Dursun Çiçek sorgudan yeni çıkmıştı, koridordaydılar. Cep telefonunu açar açmaz kızından gelen çağrıyı yanıtladı. İrem Çiçek, "Baba, tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilmişsin. Şimdi TRT haber geçti," dedi heyecanla. Dursun Çiçek, "Yok öyle bir şey, henüz açıklanmış bir karar yok, belli değil," diye karşılık verdi. İrem sorgunun nasıl geçtiğini sordu. Albay Çiçek, "Eften püften sorular soruldu. Ne bir suçlama ne bir ciddiye alınacak konu var. Ben bir saate kadar eve gelirim," diye yanıtladı kızını. Ancak bu konuşmanın ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi ve nöbetçi hakim 5 dakika süren bir değerlendirmenin ardından tutuklama kararı verdi. TRT yine haklı çıkmıştı. Yine dememizin nedeni TRT'nin geçen 1-2 yıl içinde önemli bir habercilik yapmasıydı. Öyle ki Ergenekon operasyonları sırasında daha gözaltını olmadan gözaltını, arama olmadan aramayı, kazı başlamadan toprağa gömülü silahların sayısını bile duyurabiliyordu. Çiçek'in sorgusu biter bitmez tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edileceğini bilen TRT muhabirleri, Çiçek'in ikinci sorgusunda habercilik başarılarını daha da ileri taşıyacak ve daha sorgu sürerken savcıların kararını açıklayacaktı. Ama TRT'nin habercilik başarısından nasibini alan yalnızca Çiçek değildi. Örneğin Sabih Kanadoğlu'nun evine daha polis gitmeden arama yapılıyor diye haber yapmışlardı. Mehmet Haberal'ın iddiası daha da ilginçti. Haberal aynen şöyle anlatıyor. Gözaltına alındıktan sonra emniyette 8 saat ifade verdim. Daha sonra adliyeye çıkarıldım. Burada savcı ifade verirken bir savcı aniden içeri girerek "Sayın savcım, televizyonlar Haberal tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi diye son dakika geçiyor" dedi. Savcı 5 dakika içinde adeta televizyonları teyit ederek beni mahkemeye sevk etti. Hakim de o kadar uzun süre savunma yapmama rağmen 10 dakika içinde tutuklanmama karar verdi. İlginç bir habercilik. Hasnalda Şafak. Mahkeme 1 Temmuz 2009 saat 00.30'da Çiçek'in tutuklanmasına karar verdi. Çiçek Hasnal cezaevine konuldu. 17 saat süren savcılık ve mahkeme sürecinden sonra yorgun düşen Çiçek, 02 sıralarına getirildiği Hasnal askeri tutuk evinde geniş ve çok sayıda tutuklunun bulunduğu koğuşa alındı. Tutuklu ve mahkumların hemen hepsi uykudaydı. Tek tip kıyafetini giymişti. Üzerini bile değiştirmeden yatağa uzandı. Çiçek kendisine gösterilen ranzaya uzanmadı. Adeta yığıldı. Saatlerdir oturduğu sert sandalyeden sonra ranzadaki şilte iyi gelmişti. Ama hemen uyuyamadı. Sorgu sürecini düşündü uzun süre. Sonra savcı Öz'ün koridordaki gülüşü geldi aklına, öfkelendi. Tutuklanmasının hiçbir yasal mantığa sığmadığını ve kısa süre içinde bu mantıksızlığın giderileceğini yineledi kendi kendine. Sonra eşini ve çocuklarını düşündü. Oğlu çok uzaktaydı. Ama yaşadıklarını neredeyse her an yanındaymış gibi takip ediyordu. Ve kızı? İrem okulu yeni bitirmişti. Stajyer avukattı. Onun tutuklanma kararını duyunca çok üzülmüş olduğuna emindi. İrem'in üzgün yüzü gözünün önünde canlanınca bir kez daha öfkelendi. Bu düşünceler arasında neredeyse şafağa kadar uyanık kaldı. Ama hemen hiç kıpırdamadan sırt üstü ranzaya ilk yattığı andaki şekliyle adeta bir heykel gibi hareketsiz kaldı. Şafak sökerken uykuya yenik düştü. 26 silah arkadaşıyla sohbet. Saat 9 sıralarında koğuştaki diğer tutuklu ve hükümlerin sesleriyle uyandı. Önce nerede olduğunu anlamadı. Uyku sersemliği geçince hastalığın bir koğuşunda bir ranzada olduğunu anımsadı. Doğruldu. Gece loş bir ortamda gördüğü ve ayrıntılarına bakmadığı koğuşa bir göz attı. Albayın uyandığını fark eden tutuklular hemen yanına geldiler. Koğuşta 26 subay vardı. Hemen tümü Ergenekon tutuklusuydu. Albay Çiçek'e hoş geldiniz, geçmiş olsun diyerek etrafını sardılar. Ama hiçbiri üzgün görünmüyordu. Hepsinin yüzü gülüyor, albaya adeta bir savaş kahramanına gösterilecek bir ilgi gösteriyorlardı. Hemen hepsi yaptığı hukuk mücadelesiyle, her şeye rağmen pes etmemesiyle önemli bir direnç gösterdiğini söylüyorlardı. Tutukluğunun çok sürmeyeceğini söyleyenler bu sürecin sonunda gerçekleri ortaya çıkartacağını, orduya ve ordu mensuplarına yönelik bu kampanyayı yürütenlerin ortaya çıkartılmasına da katkı sağlayacağını dile getirenler vardı. Genç muvazzaflar hararetle "Sonuna kadar gidin komutanım, bu oyunu bozun" diye sesleniyorlardı. Koğuşta adeta küçük bir kutlama vardı. Aylardır süren tutuklulukları nedeniyle umutsuzluğa, karamsarlığa kapılan bu askerlerin yüreğine yeniden bir ışık düşürmüştü. Albayı görmek ve onunla konuşmak. Gülen yüzleriyle albayla konuşuyor, onun ağzından çıkacak kelimeleri adeta bir özgürlük haberi gibi dikkatle bekliyorlardı. Tutuklu subaylar umutlu gözlerle Albay Çiçek'ten umutlu sözler bekliyorlardı. Oysa o da bir tutukluydu. O da özgürlüğünü yitirmenin kederindeydi. Dert dinledi. Tutuklu subaylar sanki biraz sonra çıkıp gideceği biliniyormuş gibi Hasnal tutuk evinin zor koşulları, eksiklikleri, yaşadıkları insani olmayan koşulları tek tek sıralıyor, çıkınca komutanlarımıza bunları anlatın da Hasnal'ın koşullarını düzelsinler diye rica ediyorlardı. Sonra her biri kendi kişisel sorunlarını anlattı bu 26 tutuklu subay. Hemen hepsi suçsuz, masum olduğunu, bir oyuna ya da yanlış anlaşılmaya kurban edildiklerini söylüyorlardı. Yasal mücadeleden vazgeçmeyeceklerini belirtiyor ve ordunun kendilerine sahip çıkması gerektiğini dile getiriyorlardı. Her birinin ilginç bir öyküsü vardı. Çiçek dikkat ve ilgiyle dinliyor ve tavsiyelerde bulunuyor, görüşünü dile getiriyordu. Birçok öyküden etkilenmemek mümkün değildi. Bunlardan biri bir telefon konuşması nedeniyle tutuklanan bir subaya aitti. "Komutanım, bir telefon geldi. Terörle mücadele edeceksin, PKK teröristleriyle savaşacaksın. Var mısın?" diye sordu. "Hayır deme şansın var mı? Biz zaten terörle mücadele edelim diye yetiştirilmedik mi?" "Evet" dedim. "İşte buradayım" diye anlatıyordu derdini. Çiçek merak etti. Bu genç subaydan öyküsünü anlatmasını istedi, o da anlattı. Bir telefon geldi, hayatım karardı. Bir gün bir telefon geldi. Arayan Özel Harekat eski başkanı İbrahim Şahin'di. Daha önce Güneydoğu'da teröristlere yönelik bir operasyon sırasında tanışmıştık. Devletin ve hükümetin terörle mücadele için yeni bir birim kurduğunu, başına da kendisinin getirileceğini söyledi. Anlattıkları mantıklıydı. Bu birimde gönüllü görev yapacak personel seçimi yaptığını, benim de bu birimde görev yapmamı arzuladığını söyledi. Süre istedim, yakınlarıma danıştım. Çünkü bu görevi kabul edersem belki de aylarca dağda terörist peşinde olacaktım. Görev yerim değişecekti. Ölümle burun buruna bir yaşam sürecektim. Buna rağmen terörle mücadele için gelen bir öneriye nasıl hayır diyebilirdim ki? Kabul ettim. Şahin tanıdığım güvenilir ve terörle mücadeleye gönüllü olabilecek genç subaylar olup olmadığını da sordu. Üç genç üsteğmenin adını verdim. Meğer İbrahim Şahin'in telefonu takipteymiş. Dinlemeler sonucunda terör örgütünün infaz timi suçlamasıyla bizi tutukladılar. Ben de ismini verdiğim o genç subaylarda tutukluyuz ve hala içerideyiz. Daha derdimizi bile anlatamadık. Sadece telefonla aradı, bir öneride bulundu. Terörle mücadele etmekten nasıl imtina ederim? Zaten görevim bu. Şahin zaten bilinen biriydi. Yeniden göreve getirileceğini söyledi, inandım. Bunun dışında hiçbir eylem ya da hareketim olmadı. Aylardır derdimi anlatamadan burada yatıyorum. İsimlerini verdiğim çocuklar da yatıyor. Terörle mücadele edeceğiz derken terör örgütü üyesi suçlamasıyla tutuklandık. Bu nasıl bir adalet? Çiçek bu genç subayın anlattıklarından etkilendi. Metanetli olması, Türk adaletine güvenmesi ve sabırla beklemesini tavsiye etti. Buna benzer çok öykü vardı. Her birini tek tek dinledi. Kimi öyküler üzücüydü, albay da bunlardan etkileniyordu. Ama o arada kendisini daha da üzecek ziyaretçileri geldi. Komutan babayı cezaevinde ziyaret. Hastal'da ziyaretler çarşamba günleridir. Çiçeğin tutuklu olarak Hastal'da bulunduğu 1 Temmuz günü çarşambaya denk gelmişti. Eşi ve kızı Hastal'a saat 15 gibi ziyarete geldiler. Ziyaret için gelirken yolda İrem annesine, annesi de İrem'e aynı telkinde bulunuyordu. Dik duralım, kendimizi bırakmayalım. Duygusal bir hava yaratmak, gözyaşı dökmek yok diyorlardı. Hastal'da askeri kurallar ve formalitelere uygun bir ziyaret gerçekleşti. Askeri mekanların havasını bilen Gülşen ve İrem Çiçek için bile burası gergin bir ortamdı. Görevli askerler ciddi, görev disiplini içinde soğuktular. Ancak Albay Çiçek'in ailesi olduklarını anlayan bu görevlilerin gözlerindeki donuk bakışların sevecen ve sıcak bakışlara dönüşmesi bu gerginliği bir nebze olsun ortadan kaldırıyordu. Loş, kasvetli bir görüşme odasıydı. Küçük ve dar bir oda, basık bir tavan, aydınlatması yetersiz bir ortam vardı. Açık görüş olacağını sanıyorlardı. Ama camlı bir görüşme odasında buldular kendilerini. 6-7 tutuklu camın arkasında aileleriyle görüşüyordu. Dursun Çiçek henüz gelmemişti. Çiçek ailesi orta sırada kendilerine gösterilen yere geçtiler. Tek bir sandalye vardı. İrem Çiçek oturdu oraya. Gülşen Hanım kızının arkasında ayakta durdu. Küçük kırmızı defter. Saatler gibi geçen 5 dakikalık bekleyişten sonra Albay Dursun Çiçek geldi. Camlı bölmenin kendisine ayrılan bölüme oturdu. Tek tip cezaevi kıyafeti içindeydi. Bir süre birbirlerine baktılar. Gülşen Çiçek kocasını tutuklu kıyafeti içinde görünce boğazına bir yumruk oturdu, yutkundu. Ağlamamak için kendini tutuyordu. Dursun Çiçek telefon aizesini aldı. Kızı İrem de aynını yaptı. Konuşmaya başladılar. Kısa bir selamlaşma sonrasında Albay konuşmaya ara verdi ve ayağa kalktı. Aslında ailesiyle cam arkasından görüşeceğini, telefon aizesiyle konuşacağını bilmiyordu. Odaya gelince açık görüş yapamayacağını görmüştü. Bunun için görevlilerin yanına gitti. Açık görüş yapıp yapamayacağını sordu. Çünkü anlatması gereken çok konu vardı. Sorgu sırasında ve daha sonra yapılması gereken yasal başvurular ile ilgili hatırlatma notlarını avukatı ve kızına aktarmak istiyordu. Dahası eşine ve kızına sarılmak, dokunmak istiyordu. Not defterini oturduğu bölümde bankonun üzerine bırakıp görevlilerin yanına gitti. Babası kalkınca İrem elindeki ahizeyi bırakmadı bile. Beklerken önce karşısındaki duvarın boşluğuna, sonra babasının az önce oturduğu sandalyeye baktı. Bu yabancı görüntüde bir yakınlık, tanıdık bir nokta arıyordu sanki. Sonra camın öbür yanında babasının bıraktığı küçük kırmızı kaplı defteri fark etti. Defteri görür görmez saatlerdir içinde biriktirdiği öfkeyi, bastırdığı duyguları bırakıverdi. Gözlerinden yanaklarına yaşlar süzülmeye başladı. Gözyaşları görüşme odasının sert mermer zeminine düşüp parçalandı. Silahlı kuvvetlerin kantinlerinde satılan sıradan bir defterdi bu. Dursun Çiçek asker kantininden aldığı bu defteri sürekli yanında taşır, sık sık ona küçük notlar yazardı. Defteri hiç yanından ayırmadığı için İrem Çiçek defteri babası ile özdeşleştirmişti. Defteri görünce hemen babası gelirdi aklına. Albay Çiçek kapalı görüşmeyi içine sindirememişti. Görevlilere ailesiyle açık görüş yapmanın mümkün olup olmadığı ile ilgili konuşurken İrem Çiçek soğuk sessiz bir telefon aizesiyle camın arkasında kala kalmıştı. Sürekli olarak kendi kendine yaptığı moralini yüksek tutması yolundaki telkinler ancak o defteri görünceye kadar işe yaramıştı. Gözyaşları yanaklarından süzülürken babasının kırmızı kaplı defterine dokunmak için elini uzattı. Eli cama çarptı. Bir karış ötesindeydi ve o deftere dahi dokunamıyordu. O deftere dokunamadıktan sonra babasına nasıl dokunabilecekti? İşte o düşünce tüm direncini kırdı. Artık sessiz değil, hıçkırarak gözyaşı dökmeye başladığını fark edince hemen kalkıp odadan dışarı çıktı. Adeta kaçarcasına kapının dışına attı kendini.